yaz boyunca İsa Mesih'in benzetmelerinin üzerine çalışıyoruz. Ve bugün paylaşacağım aslında en bilinenlerden değil. Ama İsa Mesih'in çarmıhtaki zaferini en iyi şekilde anlatan benzetme olduğunu düşünüyorum. Çok kısa, çok küçük bir benzetme. Umarım vaazım da küçük, kısa olacak ve ondan sonra biz biraz tapınacağız, birbirimiz için de dua edeceğiz. Tapınma zamanında birçok peygamberlik sözü vardı değil mi? Yani sanki birçok kişi şimdi çok zor bir dönemden geçiyorlar. Bazılarımız belki daha kolay, bazılarımız belki daha zor dönemlerden geçiriyoruz şu an. Ama ne olursa olsun Rab bizimledir, değil mi? Yani biz son olarak o son ilahi işte İsa Mesih'in çarmıhtaki zaferini beraber kutladık. Ve bugün vaaz bunun üzerine olacak. O zaman zor durumdaysak şimdi, gerçeği hatırlatalım kendimizi. İsa Mesih'in konumunu hatırlayalım. Ve eğer iyi bir yerde oluyorsak bugün onu övelim, onu tapınmaya çevirelim. O zaman hikaye okuyacağım. Ondan sonra onun üzerine böyle ayet ayet çalışacağız. O zaman Luka 11. bölümünden geliyor. Şöyle diyor. İsa adamın birinden dilsiz bir cini kovdu. Cin çıkınca adamın dili çözüldü. Wow! Halk hayret içinde kaldı. Ama içlerinden bazıları cinlerin önündeki Beelzebul'un gücüyle kovuyor dediler. Bazıları ise onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler, diyor. Tamam mı? O zaman İsa biri için dua etti, bir cin çıktı ve adam herhalde doğuştan beri konuşamadı. Şimdi konuşabilir. Nasıl bir güç? Hayran içinde yani bugün böyle bir şey olursa biz wow deriz değil mi? Ama iki tane ters yorum vardı. Biri İsa Mesih aslında kendisi cinli. Şeytanın kendisi olduğu için böyle bir yetkisi var diyen bir halkı vardı. Haşa tabii ki göreceğimiz gibi. İkincisi de diyor onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. Bu nasıl bir hakaret, nasıl bir saygısızlık? Demin olmadı mı? Nasıl bir saçmalık ya? Onların ne düşündüğünü, hani bunlar açıkça söylemediler ama düşündüler diyor. Ama İsa düşüncelerini bile biliyor. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Ve ondan sonra birkaç benzetme anlatıyor. Ve biz bugün buna bakacağız. İlk benzetme, kendi içinden bölünen ülke yıkılır. Kendi içinden bölünen ev çöker, diyor. Yani biz televizyonda izliyoruz son birkaç senedir. Bir sürü ülkelerde iç savaşı vardı. Zaten bizim en yakın olan Suriye, Irak'ta vardı. Afganistan, Venezuela, Libya. Hani bir sürü yerde iç savaş var ve ülke yıkıyor. Ülke hani oradan bir sürü mülteci çıkmak zorunda kalıyorlar, değil mi? Çünkü ülke gerçekten çok kötüye gidiyor. Ondan sonra İsa şöyle anlatıyor. Şeytan da kendi içinde bölünmüşse, hani ben haşa ama işte İsa Mesih şeytansa, kendi içinde bölünmüşse onun egeminliği nasıl ayakta kalabilir? Siz benim Beelzebul'un gücüyle cinleri kovduğumu söylüyorsunuz. Eğer ben cinleri Beelzebul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınızı kimin gücüyle kovuyor? Sizi bu durumda kendi adamlarınızı yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiştir demek. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam, kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde olur. Ne var ki ondan daha güçlü biri saldırıp onu alt ettiğinde, güvendiği bütün silahları elinden alır ve mallarını yağmalayarak bölüştürür. Benden yana olmayan bana karşıdır, benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. O zaman şimdi ayet ayet bunun üzerine çalışalım. O zaman sorun neydi? İşte İsa Mesih kimdir? Kimin gücüyle bu yetkiye sahip oldu? Ve İlk ayetle biraz hızlı geçeceğiz. Çünkü asıl şey işte bu tepeden tırnağa silahlanmış güçlü kişi benzetmesine. Ama diyor, Eğer ben cinleri Beelzebul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Sizi bu durumda kendi adamlarınızı yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın evi eliyle kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Ya hamdolsun. İsa ne diyor burada? Tanrı'nın egemenliği aramıza geldi. İsa Mesih'in aracılığıyla. Ve tamam, cin konusunda tam girmek istemiyorum bugün. Belki sonra sorunuz varsa biz sorabiliriz, biz konuşabiliriz. Ama ilginç oluyor ki Türkiye'de bir sürü hocalar var. Ve cinlerin üzerinde sanki biraz bir yetkisi vardır. Ama bazen yani aslında biliyorlar ki onlar en güçlü değil. Çünkü bir cin çok zorsa diyorlar papaza gitmen lazım. Hristiyanlara gitmen lazım, değil mi? Çünkü onlarda tam yetki var. Bizim yetkimiz sınırlı. Hristiyanlarda tam olduğunu biliyorlar ve kilise arayan, ziyaret eden bir sürü kişi var. Hocalardan buraya gönderilmiş. İşte kilisede bir güç var. İsa Mesih'in adıyla bir güç var diyebiliyorlar. Sonra devam ediyor. Ama ben İsa cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde olur. Ne var ki ondan daha güçlü biri saldırıp onu alt ettiğinde güvendiği bütün silahları elinden alır ve mallarını yağmalayarak bölüştürür, diyor İsa. O zaman bu benzetmenin üzerine derin derin düşünelim. İşte İsa ne diyor burada? Benim aracılığımla Tanrı'nın egemenliği sizin aranıza giriyor. Yani İsa Mesih Tanrı'nın egemenliğin baş elçisi gibi. Hani ben cennetten gönderildim, cennetteki Tanrı'nın egemenliği size temsil edeceğim, sizin aranıza getiriyorum diyor. Hani bazı kişi ya işte İsa Mesih hiçbir zaman yani peygamberden öte iddia etmedi, Tanrı'nın oğlu da söylemedi. Yok, burada çok belli bir şekilde yani ondan güçlü yok ve birazdan göreceğimiz gibi o da en güçlü adam olduğunu söylüyor. Hani kendi Tanrı'nın gücüne sahip olduğunu da söylüyor. Ama şimdi İsa Mesih'in burada anlattığı benzetme biraz düşünelim, biraz çağdaş döneme uygulamaya çalışalım ve bunu düşünürken ben Amerika'ya hiç gitmedim ama ilk düşündüğüm şey o cowboy filmler var ya, western filmler var ya, böyle biraz canlandırdım kafamda. O zaman belki bu tarz olaylar varmış Amerika'da, belki Texas'ta bilmiyorum ama işte upuzun, çok güçlü Teksaslı insanlardan, devletten nefret eden bir adam düşünelim. Tamam mı? Tepeden tırnağa silahlanmış, güçlü bir adam. Ve her gün bu kişi onun evin, müstakil bir evi var diye hayal ediyorum, evin önünde oturuyor tüfeğiyle. Ve kim oraya girmeye çalışıyorsa tüfeğiyle onları kovuluyor. Değil mi? Yani biz hayal edebiliriz. Hani onun evi ordugah kadar donanmış, ordugah kadar güvenlik içinde. Kimse oraya giremez, adam da tamamen yetkiye sahip oluyor, onun reisidir. Belki adam, yani neden adam böyle yapıyor? Belki birçok mal çalmış, biriktirmiş ve kimsenin girmesini ve geri almasını istemiyor. Belki insan bile hapsediyor içinde, kim bilir, kimse giremez ki. Ama biliyoruz ki bu kadar çaba sarf ettiğine göre evinin içinde çok değerli bir şeyin olmalı. Bunu biliyoruz. Yoksa boşuna kim böyle yapar? Ama filmde bir gün köye yeni bir şerif geliyor. Yeni bir polis geliyor, değil mi? Güçlü adamdan daha güçlü biri geliyor yani. Ve o zaman güçlü adam yakılıyor. Kelepçelerini takıyor. Belki biraz dövüşüyorlar ilk önce ve güçlü adam böyle kan ter içinde yere bayılıyor. Ve artık güçlü adam hiçbir şey yapamaz. Bütün silahlarını da kırıyor, alıyor. Güçlü adam hiçbir şey yapamıyor. Böyle yerde hiç kıpırdanamıyor. Ve yani onun mallarını, köyün halkını evine girip de geri alabiliyorlar. Veya insansa onları serbest bırakabiliyorlar. Güçlü adamın hiçbir gücü kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Ancak biraz küfür edebilir, biraz sataşabilir, biraz şeyler söyleyebilir. Ama gücü yoktur. Silahı yok. Ellerini bile kıpırdamıyor. Peki, İsa neden bu benzetme anlattı? Neden? Çünkü biliyoruz ki güçlü adam, iblis, şeytan. Daha güçlü adam, hani yeni şerif, İsa Mesih. İsa Mesih, şeytana tamamen yendi. Hani İsa Mesih, ben evrenin en güçlü kişiyim diyor burada. Şeytanın üzerine bile yetkim var diyor. Yani Tanrıyım diyor. Tanrısal güce sahipim diyor. Hani biz bazen şeytan ile Tanrı aynı güce sahip, yani rekabet içinde olduğunu düşünüyoruz. Burada İsa Mesih nasıl anlatıyor? Güçlü adam İsa var, şeytan böyle hiçbir şey yapamıyor diye söylüyor. Şeytanın gücü tamamen yok oldu diyor. Şeytan artık hiç kimse sataşamıyor bile. Hiçbir gücü kalmadı diyor İsa Mesih. Ve aynı zamanda burada çok tuhaf bir şekilde İsa Mesih kendi ölümüne de işaret ediyor. Kendi çarmıhtaki üzerine ölüme işaret ediyor. Yani o son söylediğimiz ilahi, umarım bundan sonra da tekrar söyleyeceğiz. Ama çok güzel bir cümle vardı. Mezarda çatışma, ölümle bir savaş, günahın perdesini kaldırıldı diyor. İsa Mesih öldüğünde böyle ölümle güreşti, dövüştü şeytanla ve eninde sonunda şeytan yere düştü. Şeytanın gücü kırıldı. Diyor nakaratta, kusursuz sevgisi yenilmedi. Yenilmedi. Kutsal kitapta İsa Mesih'in ölümü şöyle anlatıyor Paulus Kolosliler bölümünde. Diyor, yönetimlerin ve hükümranlıkların, yani güçlü adamın, iblisin, elindeki silahlarını alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi. Yani bu dövüş, bu çatışma nasıl oldu? Çarmıhta. Güçlü adam olan iblis, İsa Mesih'e saldırmaya, öldürmeye çalışıyordu. İsa bir şekilde onun güvendiği bütün silahları elinden alıp onları yok etti çarmıhta. Biz serbest olalım. Biz de bir özgürlük olalım. Yani biz İsa Mesih'in tam anlamıyla şeytanın bacağını kırdı artık. Onun gücü kalmadı. Onun gücü kalmadı. Ve şimdi bu hikaye, bu benzetme insanın tarih gözüyle bir bakalım. Çünkü sanki yani benzetmede bizim yerimiz nerede? İşte İsa Mesih ve şeytan dövüştüğünü gördük. İsa Mesih zaferli çıktığını da gördük. Bizim yerimiz nerede? Bir düşünelim. Çünkü Aden bahçesinde sanki şeytan işte bizim evime, benim evime gelmek ister misin diye teklif etti Adem ile Hava, atalarımız. Ve onlar girer girmez kendi evinin içinde hapsetti onları. Onlar çıkamaz oldular. Şeytan ona izin vermedi. Ve dolayısıyla bütün insanlık tarihi boyunca biz herkes o evin içinde, yani hapis gibi yatıyorduk içinde. Bu evin içindeki her şey şeytana aitti. Şeytan egemen oldu ve istediği gibi davranabiliyordu. Kimse ona dokunamadı, kimse oradan kaçamadı. Herkes, İnsan tarihi boyunca herkes şeytanın evini içinde kapatıldı. Biz şeytanın malıydık. Ona aittik. Kaçamaz olduk. Ve zaman geçtikçe o evin dışarısında başka bir dünyanın olduğunu da unutmuşuz. Her şey sanki o evin sınırların içinde geçirdi bizim hayatımız. Evden kaçmaya çalışmaktansa aslında içinde yerleşmeye biz başladık. Ve böylece biz rekabetin içinde, yani biz tamamen unuttuk dışarıda daha güzel bir dünya var. İşte en güzel köşeyi ben kapayım diye düşünüyorduk. İşte yani en onurlu ben olsun, başkaları iteyim. Hiyerarşi böyle oluşturmaya başladık. İşte yani kim en güçlü, kim en saygılı, kim en zengin olmaya başladı. Ama hepsi bu evin içinde. Dışarıda değil, evin içinde. Hapisteydik ve dışına çıkmaya bile düşünmemiştik. Ama bir gün, hamdolsun, bir gün şeytandan daha güçlü biri geldi. Yeni şerif geldi, İsa Mesih geldi. Şeytanı yakaladı, kelepçeledi. Ondan sonra geldi ve bizi oradaki hapisten kurtardı, çıkardı. Hamdolsun İsa Mesih'e iman ettiğimizde oradan çıkarılıyoruz ve İsa Mesih'in kendi evine doğru getiriliyoruz. Hamdolsun. İsa zafer kazandı. Çarmı aracılığıyla bizi tamamen özgürleştirdi. Biz artık o evin içinde değiliz. Artık İsa Mesih'le beraberiz. Demek ki şimdi İsa Mesih'in aracılığıyla isteyenler şeytanın evinden çıkabilir. Ama peki bu durum hakkında böyle olduğunu haber duymayanlar nasıl çıkar? Çıkmayı düşünmezler. Değil mi? Kimse işte siz serbestsiniz, serbest girebilirsiniz biri demezse nasıl çıkmayabilirler? Aynı zamanda o evden çıktığımızda orada biriktirdiğimiz her şey, saygı, onur, para, en güzel köşe orada kalıyor. Gerek yok artık. Biz serbestiz, biz özgürüz. O şeylere başvurmuyoruz. Onlar eskide kalıyorlar. Onlar kötü yerde kalıyorlar. Biz serbestiz tamamen. Yepyeni bir hayata girdik. Ve ne yazık ki bazı kişiler o evin içinde en güzel yer kapmak için o kadar büyük bir yatırım yaptılar ki bu müjde duyarlarsa bile çıkmak istemez. Yok yok hayır ben iyiyim yani ben memnunum buradan. Ama unuttular yani dışarıda harika bir dünya var ama çıkmak istemeyebilir. Hani şimdi bir seçeneğimiz var. O evden çıkmak, İsa Mesih'in bizim kurtarıcımız olarak, bizim yeni şerifimiz olarak kabul edip oradan çıkmak istiyor muyuz? Çünkü çıkmak serbesttir. Bize yepyeni bir hayat verir ama her şey eskide bırakmamız gerekiyor. Bugün bile işte ben oradan çıkmak istiyorum, ben yeni bir hayata girmek istiyorum diyebilirsin. Ve İsa Mesih şeytana bağladığı için ve şeytan şu ana kadar bağlıdır. Hani bir daha çıkmayacak, cezalandırılacak birazdan. Şeytanın durumu böyleyse biz de o eve geri gidip oradaki insanlar kurtarabiliriz. Hani İsa Mesih şeytanı yok ettiği için, tamamen yendiği için biz de o evine gidip malını alabiliriz. Oradaki hapsedildiği insanlara müjde duyurabiliriz. Onları oradan çıkarabiliriz. İsa Mesih ile onları tanıştırabiliriz. İşte müjde budur. Biz İsa Mesih'in başlattığı işini bir emektaşları olabiliriz. Biz de oraya girebiliriz artık ve serbest bir şekilde çıkabiliriz. Bizim konumumuz böyle. Öyle hissediyor muyuz her zaman? Zaferli. Özgür. İlginç oluyor değil mi? Bazen çok zorlanıyoruz. Hastalıklar var, maddesel düşünceler var, ilişkisel sıkıntılar var, bir sürü sorunlar var bu dünyada. Peki neden? Neden? Yani şeytan şimdi bağlıysa, şimdi yere düşmüşse, hayat neden bazen zor? İsa bunun nedenini başka bir yerde açıklıyor. Şöyle diyor Matta 16. bölümünde. İsa öğrencilerine Siz ne dersiniz? Sizce ben kimim? Ve Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını verdi. İsa ona, ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'un, yani bu kaya anlamına geliyor, ve ben kilisimi bu kayanın üzerine kuracağım. Hani ne kayanın üzerine? Bu işte, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin diye olan kayanın üzerine kuracak kilise. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek diyor İsa. Bu ilginç bir cümle. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek kilisin, yani kilisinin gücüne karşı. Ve sizi bilmiyorum ama ben çoğu zaman bunu çok yanlış bir şekilde okumuştum daha önce. Yani bazen sanki İsa şöyle diyor. Kilisimi kayanın üzerine kuracağım, sağlam bir kapı vereceğim ki şeytanın saldırılarına karşı direnebilsin. Öyle düşünüyordum. İşte yani biz güçlü bir kalenin içindeyiz, artık iman etmiş olan Mesih'in evindeyiz. Şeytan bize geliyor, bizi geri çalmaya çalışacak, işte bize karşı zaferli olmaya çalışacak ama işte bir şekilde oradaki surlar, kapılar ona direnecek diye düşünüyordum. Ama bu çok yanlış. İsa ne diyor? Aslında tam ters İsa'nın söylediği. Ölüler diyarının kapıları kiliseye karşı direnemeyecek diyor. Hani ne diyor burada? Kilisenin konumu nedir? Sanki kilise şeytanın kalesine, şeytanın evine doğru gidiyor. Ve ona karşı savaşıyoruz diyor. Onun kapıları direnemeyecek diyor. Hani kilise iman etmiş olan herkes zaferli olacak diyor. Ama biz biraz ruhsal çatışma, ruhsal savaşın içindeyiz şimdi. O zaman zor, değil mi? Çünkü biz ne zaman gidiyoruz, ne zaman yeni kişiler oradan çıkarmaya çalışıyorsak, şeytan buna pek hoş bakmıyor. İzin verip vermeyeceğini söz konusu değil, çünkü zaten yetkisi yok. Ama bize satışmaya, saldırmaya çalışabilir ama yetkisi yok. Yetkisi kalmadı, gücü kalmadı. Gücü tamamen kırıldı. Yani Rab ne diyor? Şeytanın kapısı bize karşı direnemez diyor. İsa Mesih izlemek isteyenler artık Mesih'in evinde oluyor. İsa Mesih canını feda ederek bizi güçlü adamdan kurtardıysa her durumda bizi koruyacağından emin olabiliriz, değil mi? Bizim için çarmıhta öldüyse, bizim için şeytanla dövüştüyse ve şeytanı yendiyse, onun aldığı mal, sevdiği çocukları oradan çıkardığı ne kadar çok koruyacağından emin olabiliriz. Ama biliyoruz ki belki filmlerden yine en iri, en güçlü kişiler bile biraz aptal ve inatçıdırlar ya. O zaman şeytan mağlubiyetini kabul etmek istemez. O böyle işte yani yere yatıyor, kan ter içinde, böyle bağlı kelepçeler takmış ama yine ya işte seni yok edeceğim, seni yeneceğim diyor. Ama gücü kalmadı. Kaybettiğini kabul etmek istemiyor. O zaman bizi satışabilir, bize şeyler söyleyebilir. Ama gücü yok. Gücü yok arkadaşlar. Korkutabilir, yalan söyleyebilir hatta. Yalanların babası ya onun ismi. Ama işte onun gücü kalmadı arkadaşlar. Müjde bu. Ve İsa Mesih buradaki benzetme şöyle bitiriyor. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Ay ne diyor? Dünyada iki ruhsal güç var. Ruhsal güç kaynağı var. Biri şeytan, biri de İsa Mesih. Gri alanlar yok. İşte yani ben tarafsız diyen olamaz. Ya birini destekliyorsun, onun için çalışıyorsun ya da diğerine. Dikkat etmemiz gerekiyor. Kimi destekliyoruz, kimi izliyoruz. Ve Markos kitabında aynı benzetme anlatıyor. İsa Mesih herhalde bir sürü kez aynı benzetme anlattı ama bazen farklı sonuçları verdi. Ve Markos'ta, hızlıca bunu değineyim, diyor İsa, size doğrusunu söyleyeyim. İnsanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama kutsal ruha küfreden aslı bağışlanmayacak. Bunu yapan aslı silinmeyecek bir günah işlemiş olur. İsa bu sözleri onda kötü ruh var dedikleri için söyledi. O zaman Luka'da işte iki ruhsal güç kaynağı var. Markos'ta şöyle İsa Mesih şöyle diyor. Hani kutsal ruh küfretmek ne anlamına geliyor? İsa çok net bir şekilde anlatıyor. İsa Mesih'in işlerini görüp de işte bunlar şeytandan demek. Çünkü geçen hafta Ali abi biraz bahsetti ya, yani bazı kişiler ruhsal olarak kör oluyorlar ve hiçbir şey göremezler. Ve eğer İsa Mesih'e bakarak işte şeytanın ta kendisi derse, haşa, o zaman nasıl ondan yani gerçeği görebilirler ki? İsa Mesih bunu diyor burada. O zaman sona geldik arkadaşlar. Neler öğrendik bugün? İsa Mesih başka herkesten, her şeyden güçlüdür. Şeytan çarmıhta tamamen yendi. Hani dünyada, köyde artık yeni bir şerif var. Hamdolsun, yeni güçlü adam ve bu iyi güçlü adam oluyor. İsa Mesih bizi özgürleştirdi ki biz de başkaları özgürleştirelim. Onun sağladığı gücüyle. Onları karanlık hapisten çıkarmaya çalışalım bu canları. İsa Mesih'e aitsek şeytan bize dokunamaz. Kötü olan bize dokunamaz. Biz Mesih'in himayesindeyiz artık. Şeytanın konumu nedir? Hani tamam, biz bazen böyle olmadığını hissedebiliriz. Bazen bizim onun anlattığı, söylediği yalanlar bizim kafamızı biraz karıştırabilir. Ama şeytanın asıl konumu nerede şimdi? Yere yatıyor. Bağlıdır. Silahları tamamen gitti, kırıldı. Bir şey yapamaz. Bir iki kötü laf söyleyebilir, o kadar. Onun gücü gitti. Bağırır, tehdit eder, yalan söyler. Ama İsa Mesih bizi kurtardı. Şeytan kim ki? Bir şey yapamaz artık. Onun tehditlerine kulak asmayalım. Onun yalanlara dikkat etmeyelim. Kutsal kitaptaki gerçeğe odaklayalım. Ve o bizi, bizim özgürlüğümüzü korumaya yardımcı olacaktır. Biz iblisten, egemenliğinden, karanlık işlerinden tamamen koptuk arkadaşlar. Tamamen ayrıyız. Yepyeni bir hayata girdik artık. Ve şeytan bizi sarsmaya çalıştığında ona karşı direnelim. İsa Mesih'in bize verdiği gücüyle, kutsal ruhun yardımıyla. Hani imanlılar olarak biz bazen eve gidip oradaki insanlar kurtarmakta, biz bazen cephede olabiliriz. Bazen biraz saldırı altında hissedebiliriz. Ama Mesih bizi kayırdı, bizi koruyacaktır. Biz zaferliyiz. İsa Mesih zaferli oldu. Biz de onun izleyicileri olarak zaferli olacağız. Ve İstanbul'a baktığımızda ne kadar çok insan var ki o evin içindeler ama fark etmiyorlar. Biz nereye gidersek Mesih'in yaşamı ile gidiyoruz. Oradaki insanları gösterebiliriz, anlatabiliriz ki kardeşim orada kalma. İsa Mesih'in aracılığıyla özgür olabilirsin dememiz gerek. Yoksa kimden duyarlar? Nereden duyarlar? Hamdolsun. Ben duayla bitireyim. Ondan sonra işte Eriel belki gelip biz o son ilahi söyleyeceğiz. Belki biraz dua edeceğiz. Mesih övelim. Onun yaptığı zaferi için, kazandığı zaferi için. İsa Mesih, sana hamd etmek istiyoruz. Çünkü biz karanlık içindeydik, hapisin içindeydik ve fark etmemiştik bile. Ama sen bize geldin, şeytanı yok ettin, tamamen yendin ve bizi özgürlüğe kavuşturdun Rab. Bu özgürlükte kalmak istiyoruz. Seni izlemek istiyoruz. Senin gücüne başvurmak istiyoruz. Ona göre dayanmak, davranmak istiyoruz. Ve o evin içindeki habersiz olan insanlara da aynı özgürlük teklif etmek istiyoruz Rab. Lütfen bize yardım et, bizi korumaya devam et. Şeytan ne zaman yalanlar bize fısıldamaya çalışıyorsa, lütfen gerçeği bize söyle Rab. Gözlerimizi sana dikmek istiyoruz. Senin zaferine dikmek istiyoruz Rab. Ona dayanmak, ona dayananlar olmak istiyoruz Rab. Ve bu zaferin içinde kalmak istiyoruz ve onu kutlamak istiyoruz şimdi. Hamd etmek ve teşekkür etmek istiyoruz seni İsa Mesih. Büyük zafer kazandığın ve bir gün tamamen kazanacağın için. Amin.